Hayale tutunmak. Eylül Erdoğan. Hastane odamın camından, okuldan çıkan liseli çocukları izliyordum. Kimileri birbiriyle şakalaşıyor, kimileri ise kol kola girmiş kahkahalarla okulun bahçesinden çıkıyordu. O an onlara çok imrenmiştim. Keşke demiştim, keşke ben de gidebilsem, keşke ben de haftanın bir günü hariç dışarı çıkabilsem. Derin bir nefes alırken gözlerimi sıkıca kapattım ve açtım. Daha sonra sol elimle tuttuğum soluk beyaz perdeyi serbest bırakarak pencerenin önünden ayrıldım ve kendimi yatağa bıraktım. Bir süre öylece tabanı izledim. Düşündüm, eğer kanser olmasaydım, yalnızca cumartesi günleri hastane bahçesinin dışına adım atmak zorunda kalmasaydım, hayatım nasıl olurdu acaba diye düşündüm. Sanırım çok daha mutlu olurdum. Ben Masal Akay. Kendi hastalıklı dünyasına sıkışıp kalmış, piyano tutkunu bir genç. Evet, piyano benim için nefes almak gibi bir şey. Her melodi beni kendime getiriyor. Tüm sorunlarımı bir süreliğine de olsa benden uzaklaştırıyor. Her ne kadar mümkün olamayacağını bilsem de özgür hissettiriyor. Kendi yarattığım melodilerin arasında kayboluyorum ve bu kayboluşun arasında kendimi buluyorum. En büyük hayalimse dünyanın en iyi müzik okulu olan Juilliard'ın seçmelerini kazanabilmek ve bunu yapacağım. Hastalığımı sorun etmeden o seçmelere katılacağım. Uzandığım yerden doğruldum ve tam karşımda duran kitap dolu kahverengi kitaplığımı gözden geçirdim. Bu sefer hangi romandan esinlenerek beste yapsam diye düşündüm. Evet, yarattığım her bir parçayı kitaplardan esinlenerek yapıyordum. Benim ilham kaynağım kitaplardı. Yataktan kalktım ve kitaplığımın yanında duran taşınabilir piyanomun yanına gittim. Yarın cumartesiydi ve onunla birlikte dışarı çıkacaktık. İstiklal Caddesi'ne gidecek, kendimizi insanlara gösterecektik. Cumartesi günleri piyanomu yanıma alıyor ve Taksim'e giderek İstiklal Caddesi'nde kendi bestelerimi çalıyordum. Doğrusunu söylemek gerekirse oldukça ilgi görüyordum. Çoğu insan beni videoya alıyor ve internet üzerinden paylaşıyordu. Böylece beni daha çok insan görüyor, her hafta izleyici sayım artıyordu. Parmaklarımı piyanonun tuşları üzerinde gözlerim kapalı bir şekilde gezdirirken kapı çalındı. Gözlerimi açtım ve kapıya doğru dönerek "Gelebilirsiniz" dedim. Kapıyı açan kişi üzerinde hemşire üniforması ve yorgun bakışlarıyla annem oldu. Her zamanki gibi gözleri doluydu, üzgündü ve bana belli etmemek için gülümsüyordu. O bana göre bu dünyadaki en güçlü insandı. Benim kahramanımdı. Benim bile pes ettiğim zamanlar olmuştu ama o her zaman dimdik ayaktaydı ve bir an olsun vazgeçmemişti. Çünkü biliyordum abim ve babamdan sonra beni de kaybetmek istemiyordu. Tek ailesini. "Nasılsın güzelim? Beni özledin mi?" Büyük bir gülümsemeyle ona doğru yürüdüm. Kokusunu içime çekerek sarıldım. Onun da benim kokumu içine çektiğini biliyordum. Her defasında bana bu son sarılmamızmış gibi sarılıyordu. Sanki bu durum giderek daha da doğrulanıyordu. Çünkü sona yaklaştığımı hissediyordum. Ağır hareketlerle annemin kollarından ayrıldım ve kızarmış gözlerine baktım. Daha sonra yüzünü avuçlarımın arasına alarak burnunu öptüm. Geri çekildiğimde gözlerini sımsıkı kapatmış olduğunu gördüm. Ağlamamak için zor duruyordu. Onunla daha fazla temas kurmasam, dayanamayıp gözyaşlarını serbest bırakacağını bildiğimden uzaklaştım ve yatağa oturdum. Zuhal Hanım, nöbet nasıl geçti? Gülümseyerek bana doğru yaklaştı ve sol tarafıma oturdu. Daha sonra kendini geriye atarak ayakları yere sarkar bir şekilde yatağa uzandı. Ben de aynı şekilde yanına uzandığımda ikimiz de tavanı izliyorduk. Oldukça sıkıcı ve yorucu bir nöbetti. Sen neler yaptın? Bıkkınca bir nefes verdim ve yüzümü ona çevirdim. Kitap okuyup bestelerim üzerinde çalıştım. Birkaç film bitirdim. Anlayacağın zamanı oldukça sıkıcı değerlendirdim. Annem de kafasını bana çevirdi ve gülümsedi. Yarın daha güzel geçecek. Emin ol. Günlerden Cumartesi. Saat 13:45. ve ben İstiklal Caddesi'ne gitmek için çoktan hazırlandım. Altımda siyah bir kot pantolon, beyaz spor ayakkabılarım ve üzerimde kırmızı salaş kazağım var. Kemoterapi tedavisi sonucu dökülmeye devam eden kahverengi saçlarımı tepeden topuz yapmıştım. Güzel değildim ama rahattım. Lavabomdaki aynadan kendime bakmaya devam ettim. Acınası bir haldeydim. Soluk tenim, uykusuzluktan kocaman olmuş gözaltı torbalarım. Kurumuş ve soyulmaya başlamış dudaklarımla oldukça yılgın görünüyordum. Annemin odamdan seslenmesiyle lavabodan çıktım. Hemşire üniforması içindeki annem, uykusuz ve bir o kadar da bitkin bakan gözleriyle beni bekliyordu. Murat abin seni arabada bekliyor. Hadi bekletme de in. Murat abi gerçekten de abim gibiydi. Benden yaklaşık 10 yaş büyüktü ve o da hastanede hemşirelik yapıyordu. Beni her cumartesi İstiklal Caddesi'ne o götürürdü. Piyanonu ve sırt çantanı arabaya indirdim. Telefonunu ve montunu unutma diyen anneme doğru birkaç adım attım ve kollarımı beline sardım. Başımı da göğsüne yasladığım zaman işte ait olduğum yer diye düşündüm. Annemin kollarını boynuma sardığını ve saçıma öpücükler kondurduğunu hissettim. Çok dikkatli ol. Telefonunu açık tut. Tamam mı Masal? Gülümseyerek annemden ayrıldım. Tamam Zuhal Hanım, tamam. Annemin hastane yatağının üzerine bıraktığı siyah şişme montumu aldım. Yatağın yanındaki komodinin üzerinden telefonumu da alıp montumun cebine koydum. Daha sonra annemin yanına döndüm ve koluna girdim. Birlikte kol kola hastane odasından çıktık. Anne tamam, bağlıyorum işte kemerimi. Gidebilirsin sen. Anneme baygın gözlerle bakarken artık gitmesini diliyordum. Arabaya gelmiş, şoför koltuğuna oturan Murat abinin yanındaki yolcu koltuğuna oturmuştum. Açık olan arabanın camından başımı arabanın içine uzatmış annemin nasihatlerini dinliyordum. Anne artık gitmemize izin verecek misin? Tamam ama o telefona bir kez dahi cevap vermezsen polisi ararım. Anneme başımı salladım ve parmağımla camı işaret ettim. Annem kafasını geri çekti ve geri geri adımlar atarak arabadan birkaç adım uzaklaştı. Murat abi sanki uzun zamandır bu anı bekliyormuş gibi anında gaza bastı ve hastaneden uzaklaştık. Bir saat sonunda Taksim'de İstiklal Caddesi'ndeydik. Her zaman çaldığım yere gelmiştik. Daha yeni gelmeme rağmen insanlar toplanmaya başlamıştı. Murat abiyle piyanomu kurduk ve küçük kısa sandalyemi yerine yerleştirdik. Murat abi sırtında taşıdığı siyah sırt çantamı sandalyenin yanına bırakıp bana döndü. Burada olmamı istemediğini biliyorum. Şimdilik gidiyorum. 1,5 saat sonra seni almaya geleceğim. Telefonun açık olsun dedi. Murat abiye minnet dolu bakışlarla gülümsedim. Teşekkür ederim dedim. Murat abi de bana gülümsedi ve arkasını dönerek uzaklaştı. O gidince beni izlemeye gelmiş kalabalığa döndüm. Başımı eğerek selam verdim ve tebessüm ettim. Sandalyeye oturdum. Nota kağıdına ihtiyacım yoktu. Tüm bestelerimi ezbere biliyordum. Gözlerimi kapattım, tuşlara dokundum. Birkaçına, sonra birkaç tanesine daha derken notaların arasında kayboldum. Ama bu kayboluş aslında kendi benliğimi arayıştı. Sanki çaldıkça kendime biraz daha yaklaşıyordum. Zaman ilerliyor, ellerim piyanonun tuşlarından hiç ayrılmıyordu. Şarkıdan şarkıya geçtikçe gelen insan sayısı artıyordu. Herkes elinde telefon beni çekiyordu. Bir saat sonunda son bestemin son tuşunda büyük bir alkış koptu. Gözlerimi açtığımda herkes büyülenmiş gözlerle bana bakıyordu. Onların büyülenmişçesine bakan gözlerine baktıkça ben daha çok büyüleniyordum. Alkışlar arasında sandalyemden kalkıp selam verdim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Kalabalık yavaş yavaş dağılmaya başladı. Ben de piyanomu katlıyordum ki o sırada birinin arkamdan bana seslendiğini duydum. Masal, Masal Akay. Arkamı döndüğümde 18-19 yaşlarında genç bir çocuk kahverengi saçları uçuşa uçuşa bana doğru koşuyordu. Anlamsız gözlerle ona doğru bakarken yanıma ulaşmıştı bile. Önümde durdu. Bir yandan nefesini düzenliyor, bir yandan da konuşmaya çalışıyordu. Ben Doruk, Doruk Ayaz. Elini tanışmak istercesine bana uzattı. Elimi ona uzatmadım. Hala anlamsız bakışlarını üzerimde gezdiriyordum. Havada kalan elini kafasına götürerek kahverengi alnına dökülen saçlarını kaşıdı. Farkındayım biraz ani oldu ama kimsin sen şeklindeki ani soruma karşılık donup kalmış, ne diyeceğini bilememişti. Tamam, o zaman direkt konuya giriyorum. Ben bir yazarım. Hikayelerimi kurgularken müzikten ilham alan bir yazar. Ben bana yardımcı olabileceğini düşünmüştüm. Bestelerin gerçekten çok güzel. Tüm duygularını ortaya koyarak hazırladığın belli oluyor. Ayrıca benim her bir kurgum senin bestelerinle yapıldı. Kısacası yarışmaya katılacağım bu yeni kurgumda bana yardımcı olur musun? Düşündüm. Başka zaman olsa anında reddedeceğim bu teklifi heyecanlanarak düşündüm. Çünkü Doruk'u dinlerken içimde tuhaf bir his oluştu. Bana benziyordu. Benim hikayelerden ilham aldığım gibi o da müzikten ilham alıyordu. Belki diye düşündüm. Belki Juilliard seçmeleri konusunda bana yardımcı olabilir. Tamam. Ama bir şartım var. Doruk beklenti dolu gözlerle bana bakarken devam ettim. Sen de bana yardım edeceksin. Doruk'la tanışalı bir ay olmuştu. Aramız çok iyiydi. Anneme Doruk'u ilk anlattığımda bunu biraz sorun etmişti. Bana ilk defa kanser olduğumu hatırlatmıştı. Yapamazsın. Hayalinden vazgeçmen gerekiyor. Üzüleceksin demişti. Ama vazgeçmedim. Hayalimi gerçekleştirecektim. Doruk'un beni anlayacağını biliyordum. Ona özel durumumu anlattım. Buluşabilmemiz için hastaneye gelmesi gerektiğini söyledim. O günden bu yana neredeyse 20 kez hastaneye geldi. Benim bestelerim bitmiş, Doruk sayesinde mükemmel olmuşlardı. Seçmelere katılabilmek için bestelerimi Juilliard'a internet üzerinden göndermiştik ve katılıp katılamayacağım konusunda bir yanıt bekliyorduk. Doruk hayatıma girdiğinden beri çok daha iyi hissediyordum. Düşüncelerimden uzaklaşarak aynadaki yansımama baktım. Saçlarım her zamanki gibi tepeden topuzdu. Gözaltı torbalarım ve solgun tenim yerli yerindeydi. Ama gözlerimde tuhaf bir şey vardı. Babamdan aldığım ela gözlerim daha canlı bakıyordu. Odanın kapısının tıklıklanmasının verdiği heyecanla koşarak kapıyı açmaya gittim. Kapıyı açtığımda Doruk karşımda duruyordu. Geçebilmesi için kapıyı biraz daha açtım ve o geçtikten sonra kapıyı kapattım. "Hoş geldin," diye mırıldandım. Sesime ne olmuştu böyle? "Hoş buldum." Doruk inerledi ve hastane yatağına oturdu. Ben de piyanoma doğru inerleyerek piyanonun önündeki sandalyeye oturdum. Bakışlarımı Doruk'a çevirdiğimde çok gergin görünüyordu. "Ne oldu?" Doruk bakışlarını ellerinden çekti ve bana sabitledi. "Ben bir şeyi unuttum." "Neyi?" Doruk derin bir nefes aldığında kalbim duracak gibiydi. Onun bu gergin davranışları beni de germişti. "Yarışmam yarın." Ondan sonra olanlar nasıl gelişti hatırlamıyorum bile. Doruk bilgisayarını açtı. Doruk'un hikayesi için seçtiğim bestemi çalmaya başladım. Arada bir duruyor, Doruk'a notalara yansıtmaya çalıştığım duygularımı anlatıyordum. Bütün gayretimizle yarım kalan hikayesini tamamlamaya çalışıyorduk. Saatler geçti, hava karardı ve ben hala piyanonun başındaydım. Doruk hastane yatağına oturmuş, bilgisayarında hikayesini tamamlamaya çalışıyor. Sonra benim piyanonun tuşlarına basan parmaklarım yavaşlıyor. Gözlerim kararıyor, bedenim ağırlaşıyor ve sandalyeden düşmeye başlıyorum. 2 hafta sonra. Masal komaya girdiği günden beri tam 2 hafta oluyor. Doruk perişan. Zuhal perişan. Masal bir türlü uyanmıyor. Doruk odanın camından Masal'ı ve başucundaki annesini izliyor. Annesi odadan çıkınca Masal'ı görme sırası Doruk'a geliyor. Doruk doktorların verdiği boneyi, maskeyi ve önlüğü giyip odaya giriyor. Kalbi tekliyor önce. Sonra hızlı hızlı atmaya başlıyor ve boğazına tırmanıyor sanki. Masal'a yaklaşıyor. Sandalyeye oturuyor. Ürkekçe elini uzatıyor. ve masanın elini iki avucunun arasına alıyor. Ben geldim güzelim. Sol gözünden bir damla yaş akıyor. Biliyor musun? Sen yokken çok şey oldu. Derin bir nefes alıyor Doruk. Gözyaşlarını siliyor ve devam ediyor sevdiği kızla konuşmaya. Evet, Doruk masalı seviyor. Ona 1,5 ayda nasıl bu kadar bağlandığını o da bilmiyor. Seçmeleri kazanmışsın. Sonra Doruk'un gözyaşları daha hızlı akmaya başlıyor. Biraz sonra Amerika'da olman gerekiyor. Sonra Doruk alnını masalın yanağına yaslıyor. Kokusunu içine çekerken gözyaşları akmaya devam ediyor. Doruk gözlerini sıkıca kapatıyor ve devam ediyor masalla konuşmaya. Yalvarırım, uyan güzelim. Sana ihtiyacım var. Sana seni sevdiğimi söylemeye ihtiyacım var. Sesini duymaya, o güzel Ela gözlerini görmeye ihtiyacım var. Sesi titriyor Doruk'un. Hikayemi bitirmiştim, biliyor musun? Sen gözlerini kapatmadan önce hikayemi yarışmaya gönderiyordun. Doruk son bir kez masalın kokusunu içine çekiyor. Yanağına ufak bir öpücük konduruyor. Daha sonra masalın elini yavaşça bırakarak sandalyeden ayağa kalkıyor. Tekrar geleceğim, diyor. Şimdi gitmem gerekiyor. Hoşça kal güzelim. Ertesi gün. Doruk bu sefer daha da kötü bir halde. Kötü bir haberle geliyor masalın yanına. Bu kara haberi nasıl vereceğini düşünüyor. Yoğun bakıma girebilmesi için giymesi gereken özel kıyafetleri giyiyor ve gidiyor sevdiğinin yanına. Oturuyor yine sandalyeye, alıyor avuçlarının arasına masalın ellerini. Ağlamaktan kıpkırmızı olmuş gözlerini çeviriyor masala. Ben geldim güzelim. Ama bu sefer sana kötü haberlerim var. Nefesi titriyor. Annen. Dün akşam çok fazla alkol almış ve devam ettiremiyor cümlesini. Masala annesinin öldüğünü söyleyemiyor. Daha o bile bu habere dayanamazken masal nasıl başa çıkacak diye düşünüyor. Bir araba kazasında vefat etmiş. Günler geçiyor ve masal yavaş yavaş uyanmaya başlıyor. Önce güzel haberi alıyor. Kanseri yendiğini söylüyorlar. Sonra gözleri Doruk'u ve annesini arıyor. Doruk'u görünce sımsıkı sarılıyor ona. Seçmeleri kazandın, diyor Doruk. Masal bu güzel haberlere dayanamayıp ağlamaya başlıyor. Sonra Doruk acıyan gözlerle bakıyor ona. Sana bir şey söylemem lazım, diyor Doruk. Masal bir şeylerin ters gittiğinin farkına varıyor. Annen, sen komadayken çok fazla içmiş. Bir kaza yaptı ve Doruk daha fazla devam edemiyor. Masanın gözleri şimdiden doluyor. Anlıyor Doruk'un cümlesinin nasıl bittiğini. Ağlamıyor, bağırmıyor. Kendini yerden yere atmıyor. Sakince kalkıyor yataktan, hastane dolabına ilerliyor. Bavulunu alıyor. Her şeyini içine dolduruyor. Piyanosunun yanına gidiyor, katlıyor ve onu çantasına yerleştiriyor. Doruk masanın ne yapacağını anlıyor ama engel olamıyor. Çünkü onu anlıyor. Onu sevdiği için gitmesine izin veriyor. Masana en iyi gelecek şey hayallerinin peşinden gitmek. O da öyle yapıyor. Amerika için bilet alıyor kendine. Yeşil pasaportunu uzatıyor görevliye. Tüm kontroller bittikten sonra uçağın içinde inerliyor ve koltuğuna oturarak kemerini bağlıyor. Hiçbir şey düşünmüyor o an. Hiçbir şey hissetmiyor. Sadece Juilliard'a gitmek ve kendisine iyi gelen şeyi yapmak istiyor. 3 yıl sonra. Doruk Ayaz, İstanbul'da bir kafede oturmuş, kazandığı yarışma sonucu fark edilen, yayınlanmış ve çok kısa sürede satış rekorları kırarak 4 dine çevrilmiş serisinin 4. kitabını yazıyordu. Sonra bilgisayarına gelen elektronik posta bildirimiyle Amerikalı ünlü bir yazardan gelen mesajı okudu. Yazar mesajında Doruk'la beraber ortak bir kitap çıkarmak istediğini ve detayları hafta sonu Amerika'da, Manhattan'da konuşmak ve onu bir süre misafir etmek istediğini yazıyordu. Doruk bir süre düşündü ve bu fırsatı kaçıramayacağına karar verdi. Hemen bir kabul mesajı yazmaya başladı. Hafta sonu Amerika'ya gidiyordu. Doruk ve adı James olan ünlü Amerikalı yazar oldukça lüks bir restoranda hem yemek yiyor hem de sohbet ediyorlardı. Hikayelerinde müzikten ilham alıyormuşsun. Bu çok iyi oldu çünkü bir konsere 2 bilet almıştım, dedi James. Doruk bakışlarını adama çevirdi. Ne tür bir konser bu acaba? Doruk'a gülümseyerek baktı Amerikalı yazar. Çok ünlü bir bestecinin konseri. Piyano konusundaki yeteneğini mutlaka görmelisin. Konser salonu 2 katlı, kapalı bir alandan oluşuyordu. Oldukça da kalabalıktı. Doruk sahnenin hemen önünde oturuyordu. Dakikalar geçti, insanlar yerlerine yerleşti. Sahnenin ortasına büyük beyaz bir piyano getirildi ve yan konuldu. Salonun ışıkları kapatıldı ve yalnızca piyanonun olduğu yere tepeden bir ışık vurdu. Sonra alkış sesleri eşliğinde bir kız çıktı sahneye. Beyaz piyanoya bir o kadar zıt ama zıtlığın güzelleştirdiği siyah elbisesiyle. Kız yaklaştı sahnenin önüne, selam verdi seyircilerine ve bir süre seyircilerin üzerinde dolaştırdı gözlerini. Sonra bir kişide takılı kaldı ela gözleri. İkisi de birbirinin kim olduklarını anlamışlardı. Başardı diye düşündü Doruk. O burada diye düşündü Masal.